Ayrım 10.
Carlo, ne hissettiğinizi anlıyorum fakat ilgilenmiyorum. Satıcı, şöyle söyleyeyim. Bu blokta kaç çocuk oturuyor? Carlo, anlıyorum fakat ilgilenmiyorum. Satıcı, tek bir sorumu bile yanıtlamayacağınızı mı söylüyorsunuz? Carlo, anlıyorum fakat ilgilenmiyorum. Satıcı, benimle konuşmak istemiyorsanız gidebilirim. Carlo, anlıyorum fakat sadece ilgilenmiyorum. Satıcı, komşunuz Bay Jones ilgilenir mi acaba? Carlo, ne hissettiğinizi anlıyorum fakat sadece bu konuyla ilgilenmiyorum. Yukarıda değinilen kalıp yargılara dayalı bozuk plak öğretimine ilişkin konuşmalarda, Carlo ve meslektaşları onlara yöneltilen herhangi bir soruyu yanıtlama veya herhangi bir öneriye bir davranımda bulunma şeklindeki kompulsif alışkanlığı nasıl değiştireceklerini öğrendiler. Bu alışkanlık, birisi bizimle konuştuğunda onu yanıtlama ve bu kişinin her söylediğine gerekli davranımı gösterme zorunluluğuna olan inancımıza dayanır. Yukarıda verilen konuşmalara ilişkin ilk uygulamalar, yeni öğrenime başlayan birçok kişiye şaşırtıcı gelir. İnsanların çoğu anılan alışkanlığın ne derece güçlü olduğunun ve birisinin sorularını otomatik olarak yanıtlamamaya çalışırlarsa ne derece rahatsız olacaklarının farkında değildir. Öğrencilerimin yarıdan fazlası bu ilk egzersizde diğer kişilerin zorlamalarını ve sorularını aldırmadan başkasının istediği şeyi söyleme yerine atılgan olarak kendi istediklerini söyleme sorumluluğunu öğrenirlerken zorlanırlar. Anılan yeni davranım onların repertuarında yoktur ve manipüle edilmeye açık davranış örüntüsünün kırılabilmesi için derslerin tekrarlanmasına gereksinimleri vardır. Bu kırılma gerçekleştiğinde uyguladığım teşvik, sınıf öğrencileri için sempatik olmaktan uzaktır. Fakat daha kaygılı hastalar için böyle değildir. Buraya kadar onlar için genellikle sadece daha atılgan olmayı öğreten iyi bir adam olmuşumdur. Benimle olan öğrenme yaşantılarında onlar için en anlamlı gelecek şeyi alabilmelerini teşvik etmek için başarıyla başa çıkmaları gereken en az bir katı kişinin şart olduğunu tespit ettim. Derslerin çoğunda bu rolü tutarlı biçimde oynayabileceğine güvendiğim tek kişi kendim olurum. Öğretimin bu noktasında daha sonra rahatlıkla başa çıkabilecekleri, kendimi o ortamın baş belası olarak ortaya koymaya başlarım. Daha fazla çalışmaları için teşvik edici olurken, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Yaşama ilişkin kurallar kitabının neresinde, özellikle müstehzi bir ifadeyle elimde tuttuğum hayali bir senaryodan basit bir ezbere okumayla, biri bana bir soru sorarsa bunu yanıtlayacağım yazılı. Bunu hangi anlaşmada imzaladığınızı bana gösterin. Böyle bir şey imzaladığınızı mı iddia ediyorsunuz? Sınıftan çıt çıkmaz. O halde neden böyle davrandınız? Bunu tekrar edin ve bu sefer benim istediğim gibi yapın. Hiçbir soruyu yanıtlamıyorsunuz. Sadece bozuk plak. Atılgan olmayı öğrenen öğrencilerin ve hastaların birkaç tanesi, hiç değilse geçici olarak atılganlık haklarını ve sistematik atılganlık becerilerini intikam aracı olarak ve onları manipüle edenlere karşılık vermek için dikkate alırlar. Her grupta veya sınıfta hiç değilse birisi şöyle bir soru sorar. Sizin ne dediğinizi anlıyorum fakat kocamın, karımın, kardeşimin, yeni yetme çocuğumun, ana babamın ve diğerleri yapmasını istediğim şeyi ona, sizin bana öğrettiğiniz şeyleri kullanarak nasıl yaptırabilirim? Benim yanıtım basittir. Yaptıramazsınız. Ve bu öğrencinin sorusunu gerçekten insanlarla olan kendi deneyimleriniz ışığında incelerseniz, söz konusu yanıt oldukça anlamlı hale gelir. Bir kimseyi bir şey yapması için ikna edebilirsiniz. Birisini manipüle edebilirsiniz ve birine yapmasını istediğiniz şeyi atılgan bir biçimde söyleyebilirsiniz. Fakat bir başka yetişkinin davranışını tutarlı olarak kontrol edemezsiniz. Şayet insanlara yalan söylerseniz ve istediğiniz şeyleri yapmaları için kandırırsanız, onlar da aynı şeyi size yapabilir, istediğiniz şeyi yaptırmak için manipüle ederseniz, size de aynı şeyi yapabilirler. Fakat atılgan bir biçimde onlardan ne beklediğinizi söylerseniz, bütün yapabilecekleri şey ya hayır demek ya da karşılığında sizden ne istediklerini söylemek, bir başka deyişle işlerliği olan bir uzlaşmaya, workable compromise, varmak olur. Bu üç seçenekten atılganlığı içeren en sonuncusu, en üretken olanıdır. Çünkü manipülasyonu hemen önler ve çatışma içinde olduğunuz diğer kişiyle dürüst bir iletişim kurarak bir çözüme varmanızı sağlar. Her sınıfta en azından bir öğrenci, çatışmayla başa çıkmada en açık yol olarak ileri sürdüğüm sistematik atılganlık analizime karşı çıkacak ve şöyle diyecektir. Muhafızlar nerede? Bu dersi almamış olan bir kimseden kendi çıkarınız için yararlanabilirsiniz. Anılan atılganlık becerileriyle onun üzerine buharlı asfalt silindiri gibi gidebilirsiniz. Bu öğrencinin sistematik atılganlık konusunda insanların çaresizliğine ilişkin korkusuna katılmamakla birlikte insanlara kendi yargılarını dayatmalarını sağlayacak bir dizi sözel beceri kazandırma ve yapmak istediklerini gerçekleştirebilecekleri etkili bir araç verme konusundaki ürkekliğini anlayabilirim. Söz konusu öğrencinin saptamasına karşı duyduğum en iyi yanıt eski bir barış gönüllüsünden geldi. Bay Fred Sherman, derslerimden birine ziyareti sırasında, "Bu atılgan sözel beceriler öğrendiğiniz diğer beceriler gibi ahlak dışıdır. Otomobil kullanmayı öğrendikten sonra bu beceriyi öğrencileri bir pazar günü okul pikniğine götürürken kullanabilirsiniz veya mafyayı otomobille kaçırmak için kullanabilirsiniz. Şayet kendi yargıcınız olabilmişseniz atılganca davranışınızdan da siz sorumlu olursunuz. Bu beceriyle ne yaptığınız size bağlıdır." İşleyebilir uzlaşma. Atılgan olmayı öğrenen birçok insan genellikle yetişkin yaşamlarında ilk defa bozuk plak gibi sözel becerilerin kullanılma nedenlerini anlamazlar. Şunu sorarlar. Diğer kişi teslim olmadığında veya bana karşı atılganca davrandığında ne yaparım? Bu soru gerçek öz saygımızın her şeyden daha fazla önem taşıdığını belirterek yanıtlanabilir. Böylece öz saygınızı bozuk plak gibi beceriler aracılığıyla atılganlık haklarınızı uygulayarak korursanız, hedefinize hemen ulaşamasanız dahi kendinizi iyi hissedersiniz. Kendinizden hoşnut olmak sistematik atılganlık terapisinin temel hedefidir. Kendimizden hoşnut olursak çatışmayla başa çıkma yeteneğimiz çığ gibi büyür. Bu sadece muhteşem küçük bir fazlalık değildir. Öte yandan kendinizden hoşnut olmanız, öz saygınızı korumanın yanı sıra hedeflediğiniz şeyi elde etme olasılığını da dışlamaz. Diğer kişinin size karşı atılgan olması çatışmanın gerçek tartışma konuları üzerine çekilmesini sağlar. Tarafların göreli kişilik güçlerine veya kimin en iyi manipülasyon yaptığına göre sonuçlanmasını sağlamaz. Öz saygınızın söz konusu olmadığı koşulda diğer kişiye işleyebilir bir uzlaşma teklif etmek yararlı olur. Örneğin malınızı geri almak veya tamir ettirmek için belli bir süre beklemeyi teklif edebilirsiniz. Bir dahaki sefere diğer kişinin istediği şeyi yapmayı kabul edebilirsiniz. Veya kimin neyi ne zaman yapacağı konusunda yazı tura atabilirsiniz. Uzlaşma öz saygınıza ilişkin kişisel duygularınızı etkilemedikçe maddi hedefleriniz için diğer kişilerle pazarlık edebilirsiniz. Şayet nihai hedef özdeğer olarak saptanırsa hiçbir uzlaşma sağlanamaz. Bazı şeyler dışında sistematik sözel atılganlık ve işleyebilir uzlaşma süreci aracılığıyla daha iyi ve daha sağlıklı ilişkiler kurarız. Bunun dışında kalanlar, sistematik olarak atılgan olmamanın daha iyi olduğu durumlar nelerdir? Çok çeşitli durumlar vardır. Bunlara kısaca bir göz atalım. Bazı durumlarda atılgan olmak pek gerçekçi olmayabilir. Ne olacağı konusunda çok az kontrol olanağınız varsa, bu metinde özetlenen biçimde sistematik olarak atılgan davranmanız, yetişmiş bir profesyonel olmadıkça, aptalca ve büyük bir ihtimalle tehlikeli olur. Atılganlığınızı sınırlandırmanın gerekli olduğu durumlar, hukuki veya fiziksel etkenleri içeren durumlardır. Federal devlet, eyalet hukuku ve yerel hukuk ile yasa uygulayan kurum üyelerinin hepsi atılgan olmayabilir. Ne yazık ki bu mesleklerdeki kişilerin bazıları, insanların nasıl davranması gerektiği konusundaki kişisel yanlılıklarını, işlerine ilişkin statülerinin arkasına gizlemekte ve kişisel duygularına göre davranırken tamamen hukuki olmasa bile gerçek otoritelerini uygulayabilmektedirler. Öfkeli bir yargıca karşı bozuk plak biçiminde ısrarlı olarak atılganca davranmanızın pek bir yararı yoktur. Yargıç sizi 30 günlüğüne kodese kapatarak ödüllendirebilir. Sizi copuyla dürten bir polisle takışmaya devam ederseniz, ondan alabileceğiniz tek şey aynı davranışın aşırısı olacaktır. Öte yandan böyle durumlardaki atılgan davranışınıza sınırlar koyduğunuzda susup hiçbir şey söylememeniz gerektiğini ima etmiyorum. Örneğin bir polis memuru tarafından fiziksel olarak istismar edilirseniz o anda protesto etmek aptalca olur. Yaka numarasını alabilir ve üstüne şikayet edebilirsiniz. Bunu sık sık yaparsa ve birkaç vatandaş daha şikayette bulunursa polis memuru düşmanca davranışını değiştirecektir. Kendini dizginleme ile atılganlık arasındaki denge Jerry'nin vakasında gösterilmiştir. Jerry'yi ilk defa 17 yaşındayken gördüm. Eroin, kokain ve amfetamini de içeren 3 yıllık bir uyuşturucu kullanma geçmişi vardı. Jerry, uyuşturucu bağımlılığı olan birçok hasta gibi atılganlıktan çok uzak, normal olan kişilerle, ana babası, ailesi, öğretmenleri, hukuk sistemi ve diğerleri ile nasıl ilişki kuracağını bilmiyordu. Jerry atılganlıktan yoksun bir uyuşturucu kültürüne birçok nedenle devam ediyordu. Arkadaşları hiçbir zaman onu eleştirmiyor, taciz etmiyorlardı. Hiçbir zaman onu sinirlendirmiyorlardı. Hiçbir zaman istemediği şeyleri yapması için onu zorlamıyorlardı ve ne yapmak istiyorsa onu yapmasına izin veriyorlardı. Jerry de onlar için aynı şeyleri yapıyordu. Onlara aynı doğrultuda sevgi, barış ve kardeşlik gibi parlak kelimelerle betimlenen atılganlık dışı, uysal bir gururla davranıyordu. Jerry uyuşturucu kültürünü sevdiği için onlarla kalıyordu. Çok az kişi onu rahatsız ediyordu ve uyuşturucu kültürünün dışındaki normal kişilerle nasıl başa çıkabileceğini bilmiyordu. Böyle bir geçmişi olan Jerry, başkalarıyla ilişki kurma ve uyuşturucu alışkanlığı olmayan kişilerle başa çıkabilme için atılganlık terapisinin uygulandığı uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gördü. 4 aylık grup içi atılganlık terapisi ve 2 aylık bireysel atılganlık terapisinden sonra Jerry, daha önce gittiği lisedeki uyuşturucu satma işini bıraktı. Düzenli bir işe girdi ve 12 ay içinde üniversiteye başladı. 24 aylık bir izlemeden sonra Jerry'nin zaman zaman marijuana kullanmasının dışında tekrar sert uyuşturucu kullanmaya başlamadığı görüldü. Atılganlık terapisinden önce Jerry, polisle karşılaştığı zaman daima durduruluyor, ya kendisi ya da otomobili aranıyordu. Arandığı zamanlar temiz çıkmasına ve gözaltına alınmamasına rağmen bir şekilde polise kuşku uyandıran ipuçları veriyordu. Terapiden sonra Jerry polis tarafından birçok kez durduruldu. Fakat kendisi ve otomobili bir daha hiç aranmadı. Terapiden sonra polislerle bazı karşılaşmalarında trafik cezaları aldı. Fakat bir keresinde ceza almayı hak edecek kadar hatalı olmadığından kesinlikle emindi. Mahkemeye çıktıktan sonra bu ceza konusunda yargıç ile nasıl atılganca konuştuğunu bana anlattı. Mahkemeye karşı çıkma nedeniyle bir süre için hapishaneye atılmış olabileceği doğrultusundaki en kötü durumdan korkarken, yargıca sadece kendi kelimeleriyle ne olduğunu anlattığını ve yargıcın da ona hak verdiğini öğrenince hoş bir şaşkınlık duydum. Jerry için mahkemede atılgan davranmak, sadece kendi görüşünü aktarmak, öyküye ilişkin kendi yorumunu getirmek ve birileri onu hak verse de vermese de işitilmek anlamı taşıyordu. Jerry'nin mahkeme yaşantısı, gücü olan bir kimsenin isterse geleceğimizle oyun oynayabileceği hukuki koşullarda atılganca davranışımız ile geri çekilme arasında kurulan dengeye ilişkin iyi bir örnektir. Atılganca davranışın uygun olmadığı ikinci durumda akla yakın ve açık seçiktir. Bu, fiziksel açıdan başka kişilerin merhametine bağlı olduğunuz durumdur. Vur kaç, isyan, hırsızlık veya saldırı sırasında atılganlık çok az işinize yarar. Yerel bir üniversitenin tarih bölümünde mezuniyet sonrası öğrencisi olan Walter, şu durumda ne yapılması gerektiği sorusunu ortaya attı. Bir gece dersten çıkıp eve doğru yürürken, pek iyi aydınlatılmamış yolda iri yapılı, sert görünümlü 4 adam görür. Çakısının bıçağını açan biri Walter'dan 5 dolarlık ödünç para ister. Walter bana böyle bir durumda ne yapacağımı sordu. Yanıtım şuydu: İstediğin sadece bu kadar mı? Sana 20 dolar ödünç verebilirim. Başka bir seçeneğimiz yoksa bizim çıkarımıza en uygun olan şey fiziksel olarak bizi tehdit eden kişiyle tamamen işbirliği yapmaktır. Walter davranışsal olarak değil, saldırgana 5 doları ödünç vermiştir. Fakat zihinsel olarak aptalca cesaret, ahmaklık ile atılganlık arasındaki farkı birbirine karıştırmıştır. Birisi size tabancasını veya bıçağını çekerse, bu saldırganın gideceği ümidiyle bozuk plak doğrultusunda paramı alamazsın demeyi defalarca tekrarlamanın pek bir yararı olmaz. Ne kadar atılganca bir ısrarla davranırsanız davranın, kaybedeceğiniz bazı durumlar da olacaktır. Maddi hedefinizi kazanamayacaksınızdır. Hiçbir beceri veya işlem dizisi her durumda istediğiniz şeyi %100 başarıyla elde edeceğiniz garantisini vermez. Daha açık ifade edilirse, önceden kurulu, a priori, bir yapıyı yeniden tartışma amacıyla sistematik atılganlık tekniklerini kullanmaya çalıştığınız durumlarda, özellikle ticari ve resmi etkileşimlerde başarısızlık olasılığı daha fazladır. Örneğin bu, son derslerden birine devam eden ve ders gereği bir tarafında bozukluk olan bir freni geri vererek telafi edilmesini isteyen bir öğrencinin başına gelmişti. Alınan egzersizden sonra öğrenci fren satıcısına giderek parasını geri almak için ısrarla bozuk plak tekniğini uygulamış ve satıcı ona gülmüştü. Hedefine ulaşma konusunda sözel atılganlığa ilişkin başarısızlığını anlatınca sınıftakiler etkileşimin ayrıntılarını sordular. Otopsi sonucu öğrencinin atılgan davranışında hiçbir yetersizlik görmedikleri için şaşkınlıkları devam eden öğrencilerden biri satıcının neden parasını geri vermediği konusundaki düşüncesini sordu. Öğrenci, galiba freni geri götürdüğümde 24 bin mil yapmış olduğu için yanıtını verince sınıftakiler sersemlediler. Bozuk bir freni sessizce kabul ettikten 18 ay sonra öz saygısını yeniden kazanabilmek için atılganca davranmaya çalıştığını sonradan anladım. Pek sağduyu içermeyen bir yığın CUSPA için onu kutluyorum. Tesadüfen bu Musevi ifadesini bilmiyorsanız, CUSPA hem anasını hem babasını öldürdükten sonra öksüz kaldığından kendisine acımaları için mahkeme heyetine yalvaran bir adamın temel kişilik özelliğidir. 5. Atılganlık içeren sosyal konuşma ve iletişim. Gerek psikoterapötik uygulamalarımın çoğunda, gerek insanlara atılganlık öğretimim sırasında, kişilerin atılgan olabildikleri ölçüde sosyal açıdan da yeterli olduklarını gördüm. Ayrıca sistematik atılganlık eğitiminden yararlananların sosyal becerilerini geliştirmek için de genellikle bir ölçüde yardım istediklerini gözledim. Atılgan olmayan kişi tipik olarak sosyal durumlarda başkalarıyla iletişim kurarken biraz zorluk çeker. Utangaçtır. Bu yetişkinler çoğu yeni yetme gibi rahat ve tehdit edici olmayan sosyal ortamlarda dahi sık sık kendilerini tutuk, kaygılı hisseder ve kelime bulmada zorluk çekerler. Söz konusu gözlemden hareketle şu soruyu sorarım. Sosyal sohbetin sağlıklı ve mutlu olmadaki önemi nedir ve atılganlığımızla ilişkisi nedir? Yanıt hem basittir hem de her birimizin diğer kişilerle önemli olan, hatta potansiyel olarak önem taşıyabilecek ilişkilerimiz açısından anlamlı sonuçlar içerir. İletişim, karşılıklı dayanışma, danışma, üretkenlik, heyecan yaratma ve doyum alma kanallarında güçlenen ve büyüyen bir ilişkide kişileri bir arada tutan harçtır. Herhangi bir sosyal ilişkinin gelişebilmesi için her iki tarafında birbirleriyle kurdukları etkileşimde en azından asgari düzeyde bir atılganlık göstermesi gerekir. İlk karşılaşmada bile birbirleriyle atılganca ilişki kurmazlarsa, bu ilişkinin şayet bir gün gelişecek olsa da gerçekleşmesi aylar alabilir. Yeni bir ilişki, özellikle bir kadın ile bir erkek arasındaki heteroseksüel bir ilişki zayıflarsa veya bozulursa bu, büyük bir olasılıkla taraflardan birinin diğerine nasıl bir kişi olduğunu, isteklerini, hoşlandıklarını, ilgilerini, yaptıklarını veya yapmak istediklerini, bazı şeyleri yapma tarzını ve diğerleri atılganca ifade etmemiş olmasından kaynaklanır. Kendimiz hakkında konuşma yeteneğimiz, eskiden nasıl olduğumuz, nasıl yaşadığımız ve başkalarının da kendileri hakkında aynı şekilde rahatça konuşmalarını sağlama yeteneği, atılganlık içeren sosyal becerilerdir. O halde atılganca davranma, başkalarına karşı haklarınızı savunmak veya buraya kadar vurguladığım gibi başkalarının sizi manipüle etmesini engellemekten daha fazla bir şeydir. Sosyal bağlamda atılgan olmak, bir başka kişiye kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, ne istediğinizi ve yaşamdan ne beklediğinizi iletmektir. Diğer kişi de atılgan ise, karşılıklı olarak ödüllendirici ve kendi kendini sürdürebilen bir temel oluşturabilirsiniz. Aynı derecede önemli olan bir şeyi daha hatırlatmak gerekir. Sosyal atılganlık sayesinde karşınızdakiyle ortak ilgilerinizin çok az olduğunu veya hiç olmadığını anlarsanız, taraflar açısından hiçbir potansiyel taşımayan, çıkmaza girebilecek bir ilişkiden kaçınırsınız. Şayet anılan sosyal becerilerden mahrumsanız, bu iletişim bloğu genellikle geçmişte diğer kişilerle yaşanmış olan engellenmelere bağlı olabilir. Böyle bir engellenme tarihi herhangi yeni bir sosyal ortamda kaygı reaksiyonu başlatabilir. Geçmişteki başarısızlıklardan kaynaklanan koşullu kaygı, kendiniz hakkında rahatça konuşabilmenizi, aynı zamanda diğer kişinin kendi hakkında anlattığı şeyleri gereken biçimde dinlemenizi bastırır. Atılgan olmayan kişiler için potansiyel olarak kaygı duyabilecekleri sosyal ilişkilerle başa çıkmalarını sağlayacak bir öğretim yöntemi geliştirirken, sosyal bir ortamda hepimizin, özellikle sorulmasa dahi, kendi yaşamımıza ait serbest bilgiler verme eğiliminde olduğumuzu gözledim. Kendimizle ilgili bu serbest bilginin çoğu ilgilerimiz, arzularımız, ön yargılarımız, bizi mutlu eden şeyler olduğu kadar, bizi endişelendiren şeyler ve yaşam tarzımız hakkındadır. Birisiyle konuşurken evetler, hayırlar veya homurdanmaların ötesinde şeyler söylediğinizde, anlattıklarınız ne olursa olsun, yaşamınızın o belirli anında sizin için neyin önemli olduğuna ilişkin oldukça fazla serbest ipucu ve gösterge sağlıyorsunuz demektir. Serbest bilgi. Sosyal bir ortamda atılgan bir konuşmacı olabilmek için iki beceri konusunda deneyim kazanmanız gerekir. Önce başka kişilerin kendileri hakkında verdikleri ipuçlarını algılamak için egzersizler yapmanız gerekir. Sosyal bir ortamda kişilerin kendileri hakkında verdikleri, sizin sormadığınız veya yorumlamadığınız serbest bilgiyi izlediğinizde iki şey kazanırsınız. Serbest bilgi size havanın yanı sıra konuşacak başka bir konu sağlar ve kendi kendinizi "Şimdi ne söyleyeceğim?" sorusunu sorduğunuz o garip sessizlikleri önler. Buna ek olarak, hatta daha da önemlisi, serbest bilgiyi izlediğinizde hem başkalarını atılganca teşvik etmiş olursunuz, hem de diğer kişiler için önemli olan konulara ilgi göstererek kendileri hakkında konuşmalarını kolaylaştırmış olursunuz. Kendini açma. Yeterli düzeyde iletişim kurabilmek için ustalaşma gerektiren ikinci beceri, kendini açma, self-disclosure'dır. Kendiniz hakkında atılganca bilgi vermek, nasıl düşündüğünüz, hissettiğiniz ve diğer kişinin serbest bilgisine nasıl reaksiyon gösterdiğiniz, sosyal iletişimin her iki yönde de akmasını sağlar. Kendini açmadan serbest bilgiyi izlemek, konuşmanın çok yapay olmasına yol açar. Sanki başsavcı rolüne bürünmüşsünüz gibi bir izlenim yaratır veya kendi yaşantılarınızı hiç paylaşmadan sadece diğer kişinin yaşamına tecessüs gösterme biçimini alır.